sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Türkiye'nin Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyenler. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız bölümlerimizle gönüllere dokunmak için karşınızdayız. Anadolu İslam anlayışının şekillenmesinde rol oynayan bazı isimlere değinerek, şefkat ve hoşgörü ikliminin yayılmasına katkı sunmak için çıktık yola. Yolculuğumuzun ilk durağında, Anadolu topraklarında doğup yetişen büyük mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli'nin yaşamına konuk oluyoruz. Bu tasavvuf ehlinin yaşamına ve öğretisine dair değerlendirmeleriyle Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Reşat Öngören bizlerle bugün. Hoşgörüyü temel alan bir anlayışla insanlığa hizmet etmeyi amaçlayan Hacı Bayram-ı Veli'nin nerede dünyaya geldiğini ve hangi dönemde yaşadığını sorduk ilk olarak Profesör Doktor Öngören'e.
Tasavvuf büyüklerinden Hacı Bayram-ı Veli Ankara'da dünyaya gelmiştir. Anadolu'nun bağrından çıkıp insanlığa hizmet eden önemli şahsiyetlerden bir tanesi. Esasen Anadolu'da halkı irşad eden başka tasavvuf büyükleri de var ondan önce. Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi önemli isimler var. Ancak onlar Anadolu'ya farklı coğrafyalardan gelmişlerdir. Orta Asya'dan hicret ederek gelmişler. Çok da önemli hizmetler görmüşlerdir. Ama Hacı Bayram Veli Ankara doğumludur. Anadolu'da doğmuş ve yetişmiştir. Bu bakımdan Anadolu için farklı bir özelliği ve önemi vardır. Ancak çizgisi Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi gibi tasavvuf büyüklerinin çizgisi üzerindedir. Onunla birlikte Bayramiye diye anılan bir tarikat da oluşacak. Nasıl Mevlana ile birlikte Mevleviye tarikatı, Hacı Bektaş'la birlikte Bektaşiye tarikatı oluşmuş ve bir organizasyon şekli olarak halka hizmeti benimsemiş ise Hacı Bayram'la birlikte de Bayramiye okulu eğitim usulü oluşmuştur. Doğduğu tarih tam bilinmiyor ama Orhan Gazi döneminde doğduğu bilindiği için Orhan Gazi'nin vefatı 1362, 14. yüzyılın ortalarında doğduğunu tahmin edebiliyoruz. Vefatı 1429-30 yani 15. yüzyılın ilk yarısında da vefat ediyor.
Sevgili dinleyenler, Hacı Bayram-ı Veli tasavvuf eğitimi almadan önce hem medresede din eğitimi alır hem de çeşitli devlet görevlerinde bulunur.
Çok yüksek bir memuriyet olarak Yıldırım Bayezid'in sarayında da üst düzey görevli olarak vazife yapıyor. Yıldırım Bayezid'in kapıcı başısı diye anılır ki çok üst düzey bir görevdir. Bu vazifesi Yıldırım'ın Timur Lenk'e 1402'de Ankara Savaşı'nda yenilmesine kadar devam ettiği anlaşılıyor. Ama eğitimini tamamlayınca yine Ankara'da Kara Medrese diye anılan bir okulda uzun süre müderrislik yapıyor, yani hocalık yapıyor. Bütün bunlar tasavvuf eğitiminden önceki halidir. Onun ilmi yönünü ifade etmesi bakımından çok ilginç bir hadise yaşanır. Medresede hocalığı zamanında Yıldırım Bayezid İsfendiyaroğulları'na sefer yaptığında bir müttefik olarak Bizans İmparatoru II. Manuel de sefere katılıyor. Bir müderrisin evinde, bir hocanın evinde misafir kalıyor ve orada dini tartışmalar yapıyor o müderrisle birlikte. Bu müderrisin ağırlıklı görüş olarak araştırmacıların tespiti Hacı Bayram Veli olduğu söylenir. Ve bu burada çok ilginç Hristiyanlık ve İslam'la alakalı mukayesel değerlendirmeler yapıyor. O notları tutmuş II. Manuel. 1966'da Yunanca metinler olarak Viyana'da yayımlandı. Türkçe'ye tercüme de edildi. Oraya bakıldığında Hacı Bayram Veli'nin ne kadar derin ilmi olduğunu, ne kadar önemli bir alim olduğunu da görebiliyor, anlayabiliyoruz.
Devlet kadrolarında üstlendiği önemli görevlerin ardından Hacı Bayram Veli neden tasavvuf eğitimine yönelir? Bu eğitime dair detaylar nelerdir? Profesör Doktor Reşat Öngören'den dinliyoruz.
Tasavvuf eğitimine başlıyor. Çünkü işte saray dağılıyor. Osmanlı'da bir fetret dönemi başlıyor. Yanında eğitim gördüğü şeyh, mürşit, Somuncu Baba diye bilinen Aksaraylı Hamidi Veli. Yine Hamidi Veli tarafından halkı irşad etmesi, halka faydalı olması için görevlendiriliyor. Bu arada ilginç bir şey, Ankara'da işte tekkesini kuruyor, faaliyetini gösteriyor ama yine Hamidi Veli'nin tavsiyesiyle çiftçilik yapması isteniyor. Yani geçimini nasıl sağlayacağını sorduğunda burçak ek diyor. Böylece çiftçilikle geçimini sağlıyor.
Sevgili dinleyenler, Profesör Doktor Reşat Öngören'in tasavvuf eğitiminden geçen bu değerli şahsiyetlerin yaşam biçimine dair aktardıkları, tasavvuf felsefesine dair de önemli ipuçları taşıyor.
Şimdi burada iki noktanın altını çizmemiz gerekiyor. Biri, Osmanlı'nın ta kuruluşundan itibaren baktığımızda, aslında Anadolu'daki bir gelenek bu. Tasavvuf eğitimi alan büyük zatlar bu eğitimden önce mutlaka dini eğitimi de alıyorlar. Yani medrese eğitimini de alıyorlar. Çok derin alim kişiler bunlar. Sonra tasavvuf eğitimini de alarak aslında iki yönüyle birbirini tamamlayan kamil bir mürşit konumuna geliyorlar. O bakımdan onların faaliyet gösterdikleri kurum, halkın yanı sıra ilim ehline de, medrese çevrelerine de onların irşadıyla katkı sağlıyor. Bürokratlara, yöneticilere de çok ciddi faydeleri oluyor. Çünkü her bakımdan yetişmiş kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Bu manada yine hemen Hacı Bayram-ı Veli ile yakın ilişkisi olduğu için önemli bir figür olarak Akşemseddin'i hatırlayabiliriz. Akşemseddin, Hacı Bayram'ın yetiştirdiği önemli mürşitlerdendir. Ve Akşemseddin, Hacı Bayram'a mürit olmadan önce tasavvuf medrese eğitimini tamamlayıp yıllarca müderrislik yapmış, hocalık yapmış bir kimsedir. Sonra tasavvuf eğitimini tamamlamıştır. Şimdi biri bu. Diğer bir özelliği de dikkatimizi çeken çiftçilik, toprağı imar etmeleri. Bu nereden geliyor? İktisat tarihçisi Ömer Lütfi Barkan 1940'lı yıllarda bir önemli bir çalışma yapmıştı. Aslında iktisat tarihi üzerine belgeleri araştırıyor idi. O belgeleri yayımladığında gördük ki, o da kendisi de bunu vurguluyor. İşte Orta Asya'dan Mevlana'nın ailesi geliyor, Hacı Bektaş geliyor. Daha başka Necmettin Daye var, başka önemli sufiler var. Bunlar Anadolu'ya geldiklerinde kendilerine bir yer edinmek için, tabii ki yerleşim merkezlerine hemen geçmeleri mümkün değil. Kırsal bölgede, daha açılmamış vahşi bölgelerde toprağı imar ederek Anadolu'yu kendilerine yurt ediniyorlar. Halkı irşat tamam ama hiç kimseye muhtaç olmadan kendi kazançlarını da dervişleriyle birlikte elde ediyorlar. Bu ilerleyen dönemlerde vakıflarla bu tekkelerin faaliyetleri desteklenince o işledikleri arazilerin gelirleri çoğalıyor. Bu sefer onların kurumları sadece irşatla meşgul olmuyor. Gelene geçene hizmet eden, yani misafirlerin konakladığı bir mahal haline geliyor. Bu halka hizmet, hakka hizmet anlayışı bağlamında bunu gerçekleştiriyorlar. Bu manada hem toprağa imar ediyorlar, el emeğiyle geçiniyorlar, hem yoksullara destek oluyorlar. Hacı Bayram-ı Veli'de bir de bu özellik var. Yani dervişlerle birlikte çiftçilik yapıyor. Ama bu şunu bilelim, çok üst düzey bir bürokratlıktan ve medrese hocalığından geliyor. Ondan sonra bunu yapıyor. Şimdi burada o kimliklere sahip olduktan sonra bunu yapmak kolay değil. İlginçtir. Hacı Bayram-ı Veli'nin yanında yetiştiği bu Hamidi Veli, Bursa'dayken Ekmekçi Baba diye anılıyor. Ya da Somuncu Baba diye anılıyor. Çok meşhur bir alimdir o da. Niye Somuncu? Efendim aynı zamanda fırıncılık yapıyor. Fırında pişirdiği ekmekleri o dönemde Yıldırım Bayezid'in Bursa Ulu Camii'ni yaptırması söz konusu. Oradaki işçilere sırtındaki heybeyle ekmek dağıtıyor. Yani bu Somuncu Baba adını oradaki Bursa Ulu Camii'ni yapan işçilerin taktığı bir attır. Bu gelenek işte Hacı Bayram ile birlikte yine devam ediyor. Fetihler sırasında da orduya destek olmaktan geri durmuyorlar. Ve bu manada birçok örnek var ama yine en meşhur olduğu için Akşemseddin'i hatırlayalım. Akşemseddin İstanbul'un fethine katılan çok üst düzey bir şeyhtir. İstanbul'un fethi mesela Akşemseddin'in desteğiyle büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Bu hususta Halil İnalcık rahmetli onun mektuplarını yayımladı. Fatih Sultan Mehmed'in en ümitsiz bir durumunda yani herhalde ben de bu şehri alamayacağım dediği bir zamanda ona yazdığı mektuplarla onu gayrete getiren ve bu iş gerçekleşecek sen ümidini kesme ama şöyle şöyle tedbirler al diye nasihatler içeren mektubunu gönderdikten sonra bu fetih gerçekleşmiş oluyor.
Hacı Bayram-ı Veli'nin de aralarında bulunduğu büyük mutasavvıfların asırlar boyunca anılmasının nedenini şöyle özetliyor Profesör Doktor Öngören.
Kendilerini insanlara feda etmiş kimlikler olduğu için insanların gönüllerinde taht kurmayı başarıyorlar. Hazreti Mevlana'dan itibaren ele alacak olursak Anadolu'daki tasavvuf anlayışında ilahi aşk vurgusu hep ön plandadır. Yani aşk, sevginin çok ileri bir boyutu. Aşk oldu mu o zaman insan kusur aramaz. Kusurlu olsa bile onu görmezden gelir. Çünkü sevgisi var, aşkı var. Onun için her türlü kötülüğe ya da sıkıntıya katlanmayı başarır. O zaman bu hizmeti bunlar nasıl gördü dersek, aşk ile gördü. Şimdi Hacı Bayram Veli'nin aslında diğer mürşitler gibi, şeyhler gibi çok yazdığı bir eseri yok. Ama birkaç şiiri var. O şiirinde de bu aşkı vurguluyor. Aşk, aşk-ı ilahi. Ayrıca o aşk anlayışını ilmi olarak da devam ettirmek için daha önceden yazılmış olan eserleri tercüme ettiriyor. Fahrettin Iraki vardır meşhur. Onun Lemaat isimli Farsça eseri ilahi aşkı anlatan çok önemli bir eserdir. Mesela bunu hususi kendi yanında yetişen dervişlerinden İnce Bedrettin'e Türkçe'ye tercüme ettiriyor Hacı Bayram Veli. Ki yani orada o aşk anlayışı doğru anlaşılsın ve dervişleri tarafından da benimsensin diye. Keza onun yanında yetişen önemli bir şair Şeyhi diye anılır. Onun divanı baştan sona bu aşk-ı ilahi üzerine kurulu. İşte böyle olduğu için o gönüllerindeki muhabbeti dışa yansıtabiliyorlar. Halkın bırakın kusurunu görmeyi, onları kusurlarla birlikte kucaklayarak kendi ateşlerin içerisinde onları kemale erdiriyorlar. Yani o kadar samimi bir duygu ki bu, onların ateşi hala daha devam ediyor. Yani aradan asırlar geçtiği halde biz hala yine Hacı Bayram'ı konuşuyorsak, Mevlana'yı konuşuyorsak, Hacı Bektaş'ı konuşuyorsak bu işte onların o karşılıksız insanlığa olan aşkları, muhabbetleri, sevgilerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Onlar dini yaşarken ve yaşatırken sadece merasim kısmı değil, gönül boyutuyla birlikte insanlara dini anlatarak İslam'ın güler yüzünü onlara sunabiliyor. Ne olursan ol, yine gel kapımız herkese açık diyebiliyor. Herkesi kusuruyla, noksanıyla kabul etmeyi başarıyor ve işte onların gönüllerinin bu kadar genişliği de Allah'a olan aşklarıyla gerçekleşiyor.
Hacı Bayram-ı Veli'nin geleneğinden yetişen önemli isimlere gelince, Profesör Doktor Reşat Öngören, sizlerin de aşina olduğunuzu düşündüğümüz bu değerli şahsiyetlerden şöyle söz ediyor.
Onun silsilesinde yetişen kişiler, mesela o kadar önemli kişiler var ki daha sonra. Çünkü bayramilik devam ediyor. Mesela çok meşhur olarak Üsküdar'da kavli olan Aziz Mahmut Hüdayi bu gelenek üzerinden yetişmiştir. İsmail Hakkı Bursevi bu gelenek üzerinden yetişmiştir. Bunlar kendi zamanlarının aynen Hacı Bayram-ı Veli gibi halka karşılıksız hizmet eden tasavvuf büyükleridir.
Sevgili dinleyenler, büyük din alimi ve mutasavvıf Hacı Bayram-ı Veli'nin yaşamına konuk olduk bu ilk Ramazan özel bölümümüzde. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, Profesör Doktor Reşat Öngören'e paylaştığı aydınlatıcı bilgiler için teşekkürlerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.